Evet, konumuz bugün Tanrı'nın kulu. Bir ayet var burada. Bazı eksik şeyleri görüyoruz burada. Bir beraber bir bakalım. Şimdi bütün bu ülkeleri nokta nokta nokta kulum nokta nokta nokta vereceğim. Yabani hayvanları da kulluk etsinler diye ona vereceğim. Tanrı burada kimden söz ediyor acaba? Biliyor musunuz? Kutsal kitapta birkaç defa Tanrı insanları kulum diye hitap eder. Bakalım bazı örnekleri. Mesela İbrahim, Tanrı'nın halkı genel olarak. Musa tabii ki önemli. Kalev belki hatırlarsınız. O 12 ispiyoncudan biriydi. Davut birçok defa Tanrı kulu olarak kutsal kitapta adlandırır. Peygamberler genel olarak tabii ki. Eyüp, hatırlıyorsunuz, daha böyle birkaç ay önce Eyüp kitabı okuduk beraber. Yeşaya da aynı zamanda. Peki bizim ayete geçen kul kimdir? Ne dersiniz?
İsrail halkı,
hayır. Başka? O zaman çözelim. Haydi bakalım. Şimdi bütün bu ülkeleri Babil kralı kulum Nebukadnezar'a vereceğim. Yabani hayvanları da kulluk etsinler diye ona vereceğim. Yeremya bu yazdı. Ve tabii ki orada Tanrı konuşuyor. Birkaç ay önce Yeremya kitap işledik. Hatırlarsınız, orada da şaşırdık. Türkçüsü hep okulda, o derste bayağı dedik, ya kim, nasıl bir kul olabilir bu? Nasıl Babil kralı putperest biriydi? Bayağı şaşırdık. Ben de dedim o konu biraz üstüne gidelim, beraber bir bakalım neden böyle oldu. Devam edelim. Yeremya başka bir bölümde 25, 8 ve 9 okuyalım beraber. Aynı zamanda biraz daha devam edeceğim ondan sonra. Kutsal kitaptan bir bakayım. Evet, İngilizce konuşanlar oradan beni takip edebiliyorlar. 8 ile başlıyorum. Yeremya 25, 8 ile başlıyorum. Bunun için her şey egemen Rab diyor ki, madem sözlerimi dinlemediniz, ben de bütün kuzeydeki halkları ve kulum Babil kralı Nebukadnezar'ı çağırtacağım, diyor Rab. Onları bu ülkeye de burada yaşayanlarla çevresindeki bütün uluslara da karşı getireceğim. Bu halkı tamamen yok edeceğim, ülkelerini dehşet ve alay konusu edip sonsuz bir viraneye çevireceğim. Ve devam ediyorum, 10 ve 11'de okuyacağız. Sevinç ve neşe sesini, gelin güveyi sesini, değirmen taşlarının sesini, kandil ışığın onlardan uzaklaştıracağım. Bütün ülke bir virane, dehşet verici bir yer olacak. Bu ulusla Babil kralına 70 yıl kulluk edecekler. Devam edelim. Birkaç soru aklımıza gelebilir herhalde. Nebukadnezar Babil kralı olarak Rab'be inanmıyordu. Neden Tanrı ona kulum diye hitap ediyor? Nebukadnezar kişiliği ve hayatı biraz incelememiz gerekiyor tabii ki. Bununla beraber Tanrı Nebukadnezar'ın aracılığıyla kimi cezalandırıyor burada? Okuduğumuz ayetlerden kim söz ediyor Tanrı? O da bir yorumunuz var mı acaba? Kimi konuşuyor? Tanrı. Biraz önce söylediğin Tanrı'nın halkı. Peki Tanrı'nın halkı kimdir o arada? Tanrı'nın halkı nasıl bir durumda acaba? Biliyor musunuz? Yoksa hemen o konu el alalım. İsyan ediyorlar her zaman da, zaten haklısın. Şimdi Vaat edilen ülkeye nasıl geçtiler? Orada tabii ki biraz küçük olabilir sizin için. Ama birkaç tane oymak var. 12 oymak olarak buraya yerleştirdiler. Böyle tam olarak. Şimdi yukarıdan bir başlayalım. Aşer var orada ilk önce olarak. O da biraz küçük oluyor. Naftali, Zebulon, İsar, ondan sonra Menaşe var, Dan var, Efraim var. Onun küçük yerinde orada sol eli yapıyorum. Benyamin var. Gad, Ruben öbür tarafta. Ondan sonra Yahuda ve Şimeon var en altta. Bu 12 oymak oluyor. Nasıl devam ediyor oradaki olayı biliyorsunuz. Musa geçemedi o vaat edilen ülkeye. O yüzden Yeşu önderlik yaptı. Sonradan biliyoruz ki hakimler tarafından yönetiliyordu. Bütün şu İsrail halkı deniyordu. Sonradan ne oldu? Kral istediler. Yani etraftaki ülkelerdeki kralları görünce onlar dediler, artık biz de bir kral istiyoruz. Kral kim oldu? Saul oldu. Sonradan Davut ve Süleyman oldu. Sonradan büyük bir olay oldu. Süleyman'ın oğlu vardı Rehovam ve tahtına geçer geçmez büyük bir hata yaptı. Onunla beraber üst oymaklar ve şu ikisi de beraber dediler ki biz artık onu takip etmiyoruz. Ayrı bir ulus olmak istiyoruz ve kendileri başka bir kral seçtiler. Yani 10 oymakla beraber Yarovam kral oldu. Ve o kuzey krallık İsrail, Aşer, Naftali, Zebulon, İsakar, Menaşe, Dan, Efraim, Gad, Ruben beraber birleştiler, İsrail oldular. Aralarında Levililer de oturdular. Biliyorsunuz Levililere bir bölge verilmedi. Onlar 48 tane serbest şehir aldılar. Yani bütün ülke çapında 48 tane şehir vardı onların. Böylece bir kuzey krallık oldu ve altta kalan kimdi? Yahuda vardı. Burada Yahuda vardı. İçindeki olan Şimon halkı, o oymak yok oldu bir arada. Tanrı'nın cezası olarak her tarafta dağıldılar ve diğerlerin arasında yaşamaya başladılar. Küçücük bir tampon bölgesi var burada. Benyamin artık sonradan Yahuda'ya katıldı ve o iki oymak aşağıda Yahuda krallığı sürdürdüler. Aşağıda güney tabii ki. Evet, devam edelim. Burada daha kolay belki görebilirsiniz. Bilmiyorum büyük mü? Yukarıdaki İsrail ulus vardı ve aşağıda Yahuda. Aslında biraz tekrar geri gitmem gerekiyor. İki tane şehir birazdan çok önemli olacaklar bizim için. Yukarıda küçücük olarak Dan şehri var ve burada Beytel şehri var. Bunu bir daha göstermek istedim. Evet, şimdi İsrail ile başlayalım. Yukarıdaki kuzey ülkemiz. İlk kralı Yarovam'dı ve onun ile başlayarak çok kötü putperestlik başladılar. Yani Tanrı'dan vazgeçtiler ve diğer yan taraftaki ülkelerin putları tapınmaya başladılar. İlk yaptığı iş o kralın kendi halkı Yeruşalim'i, yani şu Yahuda bölgesi gitmemesi için, tapınakta tapınmaması için Dan, yani o küçük de biraz önce gösterdiğim şehir ve şu aşağıda Betel var, oradaki şehri bir tapınaklar yaptılar. Yani o kral yaptı. Ondan sonra oradaki yeni bir dini takvim yaptı. Oradaki buzağları yerleştirdi tapınmak için. Çok büyük bir putperestlik tabii ki. Neden bunu yaptı derseniz, halk Yeruşalim'e girip de onlar da Yahudalarını bağlanacaklar diye korkusundan. Ya çok enteresan bir politika olay tabii ki. Ama bununla beraber büyük putperestlik başladı İsrail'de. Ve maalesef hiç iyileşmedi. Yani hiç iyi bir kral olmadı onların. Tanrı şimdi bu olayı aşağı yukarı 200 sene seyretti. Çünkü Süleyman İsa'dan önce 930 senesinde öldü. Oğlu kral oldu ve İsa'dan önce 722 senesinde Asurlular geldiler ve İsrail'e sürgünü gönderdiler. Yani artık İsrail halkı yok oldu. Sadece Yahuda kaldı, o aşağıda Güney Krallık. Peki İsrail halkı sürgünü gönderildi. Suriye, bugünkü Suriye, Irak ve İran'a gönderildi. Ülke boş kaldı. Ne oldu? Eski zamanlarda kralları böyle bir şey yaptılar. Kendi halkını oraya yetiştirdiler, yerleştirdiler. Yani Suriye'deki insanlar, Irak'taki insanları şimdi İsrail'de yaşıyorlar. Böyle bir alışveriş oldu. Yahuda'ya bir bakalım, Güney Krallığı bir bakalım. Tanrı itaat eden ve maalesef etmeyen kralları ortaya çıktı. Asurlular Yahuda'ya karşı da savaştılar. Birkaç takım şehirlere ele geçirebiliyorlardı ama Yeruşalim'i alamadılar. Hatta 2. Kral kitabı için 2. Krallar kitabını açalım. 19. bölümde orada okuyabiliriz. 2. Krallar. Ben de bir okumam lazım. 19. Orada 32 ile başlayabiliriz. Bundan dolayı Rab Asur kralına ilişkin şöyle diyor. Bu kenti girmeyecek, ok atmayacak. Kente kalkanla yaklaşmayacak, karşısında rampa kurmayacak. Geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek diyor Rab. Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için bu kenti savunup kurtaracağım diyor. Aslında devam edersiniz. O gece bir melek geliyor. Asurlulardan birçok kişi öldürüyor ve koşa koşa dönüyor. Aslında kaçıyorlar yine kendi ülkelerine. Yani Rab Yeruşalim'i kurtarmak için o Asurlulardan bir mucize gerçekleştiriyor. Tanrı itaat eden krallar putperestlik yok etmeye çalıştılar o Yahuda bölgesindeki kralları. En önemlisi herhalde Yoşiya'ydı. Genç olarak yani çok küçük olarak da kral oldu ve birçok şey yapmaya denedi. Tapınağı tamiratına başlayarak orada bir kitap buldular. Ve enteresan olarak yasa kitabı. Ya demek o hakimler zamanından beri hiç yasa kitabı okutmadılar ve okumadılar. Yoşiya çok etkilendi ve bütün halkın önünde o yasa kitabı okuttu. Tanrı ile bir antlaşma yaptı. Bütün tapınaktaki olan putperestlik eşyaları yok etti, mahvetti. Ve ilk defa hakimler zamanından itibaren yeni bir güzel fısıh bayramı ilan etti ve kutladılar. Yalnız maalesef Yoşiya'dan sonraki kralları yine putperestlik yaptılar. Yani Tanrı'dan vazgeçtiler, iman etmediler. O arada Asur kralı düştü ve o bölgenin en güçlü uslu Babil oldu. Babil kralı o zaman Nebukadnezar'ın babasıydı. Nabopolassar ismiyle. Yaşlandığı için ordu üzerinde oğlunu koydu. Ve belki duydunuz Karkamış Gaziantep Halep arasında bir bölge. Orada büyük bir savaş oldu. Ve Nebukadnezar ordusuyla beraber Mısır'daki orduyu orada yendi. Sonradan aşağı inerek Yahuda'ya istila etti. Yahuda'daki kral Yehoyakim teslim oldu ve Babil'e sadık kalacağını söz verdi. O arada Nebukadnezar'ın babası öldü. yeni haber duyunca ne yaptı Nebukadnezar? Normalde biliyorsunuz buradan dolaşıyorlardı. Yani böyle yukarıdan dolaşıyorlardı. Çünkü burada bir çöl var. Aniden Yeruşalim'i çöle geçerek Babil'e dönmek zorundaydı. Çünkü bir durum var. Yani tahtında bir boşluk var olursa o zaman başka birisi gelebilirdi. Koşa koşa eve gitti. Tapınaktan bazı eşyaları götürdü. Soylu, kral soyundan birkaç kişi götürdü ve soylu gençler de götürdü. Onların arasında kim vardı tabii ki? Bizim Daniel'imiz vardı tabii ki. Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya vardı onların arasında. Bu sürgün ilk sürgün veya küçük olan sürgün olarak biliyoruz, tanılıyor. Çünkü Yahuda yönetimdeki kişiler Babil'i baş kaldırarak da bir daha sürgünü gönderdiler. Yani 3 tane daha oldu, toplam olarak 4 tane sürgün oldu bu arada. Evet. Bir resim. Aha, biraz daha büyük bir resim oluyor ve ayrıca da size şimdi kitaptan bir şey de göstereceğim. Yani biz Babil ve Nebukadnezar'a bakacağız şimdi. Babil en büyük ve en güçlü usul oldu ve ulus oldu ve başkent Babil'di. Yani çok güzel şeyleri yapıldı. Oradaki giriş kapısı İştar kapısı oluyor. Şu anda Berlin'de, Almanya'da. Burada Nebukadnezar'ın sarayı oluyordu. Şu yüksek olan bina aslında Babil Kulesi olarak inşaat edilmiş, bozulmuş ve Nebukadnezar ona yine tamir ederek de 91 metreye kadar yüksekliği getirdi. Yani aşağı yukarı 30 kat gibi düşünebiliriz. 30-33 kat olarak bir bina düşünebiliriz. Bayağı yüksek bir olay. Onun ardından tapınak vardı. O Marduk, tabii ki put olarak tapındılar. O Marduk tapınağı. Büyük bir olay. Demek sadece savaşmaya da değil, inşaatı biliyordu. Nebukadnezar baktığımızda ilk olarak tabii ki güçlü ve kibirli bir diktatörü görüyoruz. Fakat daha yakından bakarsak akıllı bir hükümdarı, askeri dehası, zeki eğitimci, yetenekli bir inşaatçı ve stratejik düşünen birisi olduğunu görebiliriz. Daniel peygamber ona saygı gösterdi. Bunu öyle devam etmeliyim. Yeremya 43:10 okuyabiliriz. Tanrı peygamberle aracılığıyla Nebukadnezar'dan söz etti. Daha önceki ayetleri biliyorsunuz. Şimdi 43:10 okuyoruz. İsrail'in Tanrısı, her şey egemen Rab şöyle diyor ki: İşte kulum Babil kralı Nebukadnezar'ı buraya getirip tahtını harca gömdüğüm bu taşların üzerine kuracağım. Nebukadnezar otağın bu taşlar üzerine kuracak. Peki o taşlar nerede? Mısır'da. Yeremya birkaç Yahudalılarla beraber Mısır'a kaçtı ve orada bile Tanrı Nebukadnezar ile ilgili konuşuyordu. Tabii ki Daniel kitabında Nebukadnezar'dan okuyabiliriz. Yani ilk 5 bölümde bayağı bir şeyler yazıyor. Ve bütün kutsal kitapta 60 üzerinde defa Nebukadnezar adı ile andırılıyor. Ellen White de bir şeyleri diyor. Çünkü hükümdar Tanrı tarafından sevildi. Ellen White'in Prophets and Kings, yani Geçmişten Sonsuzluğa 2. cilt kitabında bunu diyor. Bir putperest olarak dünyaya gelen ve öylece yetişmiş olan Nebukadnezar, putperest bir halkın başında bulunuyordu. Buna rağmen iç varlığında adalet ve doğruluk duygusuna sahiptir. Allah onu kullanabilirdi. Ve dahası da Tanrı doğrudan doğruya Nebukadnezar ile iletişimi kurdu. Biliyorsunuz rüyaları gördü Nebukadnezar, Tanrı'dan verilen rüyalar. Beraber Daniel 2 okuyalım. Daniel 2'den 27 ve 28. Daniel şöyle yanıtladı. Kralın açıklamasını istediği gizli bir bilgi. Ne falcı ne de zehirbaz açıklayabilir. Ama gökte gizlileri açıklayan bir Tanrı var. Gelecekte neler olacağını Kral Nebukadnezar'a o bildirmiştir. Yatağında yatarken gördüğün düş ve görümler şunlardır. Ondan sonra açıklaması geliyor. Yani oradaki resimdeki heykelden söz ediliyor. Tabii ki Nebukadnezar bizim için en mükemmel bir örnek değildir. Çünkü birçok yanlış yaptı kral. Fakat yine de bazı konular bugünkü yaşayanları için önemli. Çünkü Nebukadnezar tam bizim gibi günahlar ve şeytan ile uğraşmak zorundaydı. Aslında bizi bir şey hatırlatıyor. En büyük zaferin kendimize karşı olan bir savaş olduğunu hatırlatıyor. Yani bencillik, kibir, gurur yenmek zorundayız. Bir bakalım, devam edelim. Nebukadnezar'ın yaşında ne oldu? Aslında Daniel kitabında üçte birini Nebukadnezar ile ilgili. Hatta birçoğunu kralın kendi sözlerinde yazılı oluyor. Yakından bir bakalım gene. Bildiğimiz gibi Daniel Tanrı yardımıyla krala bu rüyadaki resmi ve anlamını açıkladı. Bunun üzerinde kral derhal ne yaptı? Tanrı'ya saygı gösterdi. Aynı bölüm, bir devam edelim. 46'ya görebiliriz. Bunun üzerinde kral Nebukadnezar Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı. Ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu. Daniel'e, madem bu gizli açıklayabildin, Tanrı gerçekten tanrıların tanrısı, kralların efendisi dedi. Gizleri açan odur. Yani orada Tanrı'dan söz ediyor ve saygı gösteriyor. Yalnız devam edersek 3. bölümde Nebukadnezar altından bir heykel yapar. Herkes onun önüne diz çökmesini, tapınmasını ister. İtaatsizlik ölüm cezasını getirecek. Yani ne demek? Gene şu alçak gönüllülüğü unutmuş bir şekilde. Peki o olaylarda, o heykelin orada kim vardı? Daniel'in bu üç arkadaşları oradaydı. Ne yaptılar? Tapınmadılar. Evet, diz çökmediler. Doğru. Kral onu duyunca çok sinirlendi. 3. bölümü geçelim. Oradan 14 ve 15 bakalım. Yani Nebukadnezar 3 arkadaş önünü çağırdı. Şimdi onlara konuşuyor. Nebukadnezar, ey Şadrak, Meşak, Abednego. Tabii ki isimleri değiştirdi kral o arada tabii ki. İlahlarımı kulluk etmediniz. Diktim altın heykeli tapınmadınız. Doğru mu diye sordu. Şimdi boru neyildir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykeli tapınma hazırsanız ne iyi. Ama ona tapınmazsanız hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak. Hayret yani. Açıkçası Tanrı'yı sorguluyor bu arada kral. Biliyoruz ki kral çok sinirlendi. Çünkü o üç gençler çok hoş bir cevap da verdiler. Ve şey dedi, fırın 7 defa daha ısıracaksınız. Ondan sonra gençleri atıldılar. Yalnız sağ salim yine oradan kurtuldular. Onun üzerinde kralımız da ne diyor? Pardon. Evet. Devam edelim. 20 aynı bölümde 28. Bunun üzerinde Nebukadnezar Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun dedi. Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler. Kendi tanrılarından başka bir ilahi kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. Devam ediyor da daha fazlası da söylüyor. İşte buyuruyorum. Hangi halktan, ulustan ya da dilden olursa olsun, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısından saygısızca söz eden herkes paramparça edilecek. Evleri çöplüğü çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur. Yani yine bir saygı gösteriyor. Yalnız, evet dengesiz biraz. Yalnız devam edersek o kitapçı, 4. bölümde ne görüyoruz? Nebukadnezar Tanrı'ya karşı bu alçak gönüllülüğü yine kaybetmiş. Yani unutmuş olmalı. Çünkü başka bir rüya geliyor Tanrı'dan ve o çok parlak bir geleceği göstermiyor. Yine Daniel'in açıklamasıyla, hatta Daniel'in bir uyarı da beraber Tanrı ona yardım etmek istiyordu. Rüyadaki kocaman ağaç Nebukadnezar'ı temsil ediyordu. Onun altında hayvanları gölge bulup meyvelerinden yiyorlardı. Ama gökten gelen bir emirle bu ağaç yok edilecekti. Kral ondan sonra 7 sene hayvanlarla beraber insanlara layık olmayan bir durumda yaşayacaktı. Daniel bu durumda çok üzüldü ve bir öğüt veriyor. Daniel'in öğütü bir bakabiliriz. Daniel 4:27'de okuyabiliriz bunu. Daniel diyor ki, bu yüzden ey kral, öğüdümü benimse, doğru olanı yaparak günahından, düşkünlere iyilik ederek suçlarından vazgeç. Olur ya, gönencin uzun sürer. Tanrı yine Nebukadnezar'ı biraz zaman tanıdı. 12 ay sonra kral sarayının terasında dolaşırken şöyle dedi. Daniel 4:31 ve devamı. Kral, işte onurum ve yüceliğim için üstün gücümü krallığımı başkenti olarak kurduğum büyük Babil dedi. Daha sözünü bitirmeden gökten bir ses duyuldu. Ey kral Nebukadnezar, krallık senden alındı. İnsanla arasında kovulacak yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla besleneceksin. Çünkü oğlanın insan krallıkların üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallık dilediği kişi verdiğini anlayıncaya dek 7 vakit geçecek. Devam edelim 34'e kadar. Nebukadnezar'a ilişkin bu söz hemen yerine geldi. İnsanlar arasından kovuldu. Öküz gibi otla beslendi. Bedeni göğün çiğiyle ıslandı. Saç kartal tüyü tırnaklara kuş pençesi gibi uzadı. Belirlenen sürenin sonuna ben Nebukadnezar gözlerimi göğe kaldırdım ve kendime geldim. Yüce olanı övdüm. Sonsuza dek diri olanı onurlandırıp yücelttim. Onun egemenliği ebedi egemenliktir. Krallığı kuşakları boyu sürecek. Yani orada ne görüyoruz? Ne diyor? Nebukadnezar. Buna da devam etmeliyim. Yüce olanı övdüm. Sonsuza dek diri olanı onurlandırıp yücelttim diyor. Ve devam ediyor. 37. ayette görebiliyoruz. Ben Nebukadnezar göklerin kralına şükrederim. Onu över, yüceltirim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur. Kendine beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter. Ellen White o konuda yine geçmişten sonsuzla ikinci ciltte yazıyor. Yani Prophets and Kings kitabımızda. Bir zamanla gururlu olan kral Allah'ın alçak gönüllü bir çocuğu oldu. Zalim ve baskıcı yönetici, bilgi ve merhametli bir krala dönüştü. Göklerin Allah'ına meydan okuyan ve ona küfür eden adam en yüce oğlanın gücünü tanıdı. Yahve korkusunu ve halkının mutluluğunu içtenlikle aramaya koyuldu. Devam ediyor Ellen White. Kralların kralının ve Rablerin Rabbinin disiplininden geçen Nebukadnezar, büyük yöneticilerin öğrenmesi gereken dersi aldı. Sadece yöneticilerin değil de bizim, bütün imanlıların bir dersi bu. Gerçek büyüklük, gerçek iyilikte yatıyor. Evet, gördüğümüz gibi Nebukadnezar'ın hayatı sadece bu Daniel 2'deki heykelden ibaret değildir. Hayatı da çok şey yaşadı. Tahtına geçer geçmez kendi putlarından bazı dilekçileri diledi. Şöhret, servet, ömür gibi. Aynı zamanda ordunun başı ve lider olarak birçok savaşları kazandı. Asur ve Mısır'dan bölgeleri ele geçirdi. Filistin ve Suriye ona itaat etmek zorundaydı ve Mezopotamya'daki ticaret yolunda kontrol ediyordu. Yahuda halkının sürgünü etti ve bununla gerçek Tanrı ile tanıştı. Dönüşüm uzun sürdü ve acı da oldu. Fakat Nebukadnezar'ın kutsal kitabı kaydedilen en son sözleri bir harika. Bir daha oraya geçelim. Nebukadnezar ne dedi? Hatırlıyorsunuz. Orası Daniel 4:37. Ben Nebukadnezar göklerin kralına şükrederim. Onu över, yüceltirim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur. Kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter. Hep beraber İzmir Kilisesi olarak aynısını söyleyebilir miyiz acaba? Biz İzmir Kilisesi olarak göklerin kralına şükrederiz. Onu över, yüceltiriz. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur. Kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter.